Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Mısırlı Kariler'den Abdülbasit'ten Muhammed Suresinin 1, 2 ve 3. ayetlerini dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا كذلك يضرب الله للناس أمثالهم
وعق الله العظيم.
رحمن رحيم olan Allah'ın adıyla. Onlar ki küfrettiler ve Allah'ın yolundan alıkoydular, İşte Allah da onların amellerini giderip boşa çıkarmıştır. İman edip salih amellerde bulunan ve Muhammed'e indirilen Kur'an'a, ki o Rablerinden olan bir haktır, iman edenlerin Allah kötülüklerini örtüp bağışlamış, durumlarını düzeltip ıslah etmiştir. İşte böyle, hiç şüphesiz küfredenler batıl olana uymuşlar ve hiç şüphesiz iman edenler de Rablerinden olan hakka uymuşlardır. İşte Allah insanlara kendi örneklerini böyle verip göstermektedir.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızın sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında, kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20, dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında, kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Ece Şems'e 21 Raban 1400, Hicri Kamer'e 6 Rebiyusani 1443 ve miladi 12 Kasım 2021 Cumartesi. Affedersiniz, Cuma. Muhterem dinleyiciler, az sonra sunacağımız sabah haberleri ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe Hazretleri, Umut Işığı, İran'da Yenilikler, Necbelaha Öğütleri adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımızın sonunda haber özetlerini sunacağız.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameney.
Ben Mesut Ketani.
Bu sabahki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. Dışişleri Bakan Yardımcısı, İran savunma kabiliyetini müzakere etmez dedi. İran'ın atomik radyosunu araştırma komitesindeki rolü inkar edilemez. İran üzerinden Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye transit koridoru faaliyete başladı. Son 24 saatte Türkiye'de koronavirüsten 197 kişi daha hayatını kaybetti. Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri, Arap ülkelerinin Suriye zaferini itiraf ettiklerini söyledi. Ve El Kazimi konutuna saldıran İHA'nın Fransız olduğu belirtildi. Şimdi haberler.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Siyasi İşlerden Sorumlu Yardımcısı, İngiliz basınından Guardian'a verdiği röportajda batılı taraflarla her türlü savunma ve güvenlik kabiliyeti üzerinde her türlü müzakereyi reddetti. Fars Haber Ajansı'nın bildiğine göre Ali Bakire İkeni, Bercan Nükleer Anlaşması'nın belirli çerçevesi olduğunun altını çizerek diğer konuların onunla ilgisi olmadığını ifade ederek İran'ın savunma veya güvenlik kabiliyetleri üzerine müzakere etmeyeceğini belirtti. Dışişleri Bakan Yardımcısı söz konusu röportajda Viyana müzakerelerine işaretle İran'ın Amerika'nın bir kez daha Bercam Anlaşması'ndan ayrılmayacağına dair taahhütte bulunmasını istediğini ifade etti. Ali Bakire İkeni ayrıca dün İrna'ya verdiği röportajda Britanya'nın İran'a olan 400 milyon pound değerindeki borcunu işaretle borcun ana konusu borcun ana ödeme konusu ve borcun miktarı ana konusunun iki taraf kabul edildiğini, borcun şimdiye dek ödenmeme sebebinin ödenme şekli olduğunu, konuyla ilgili görüşmelerin devam ettiğini belirtti. Britanya'nın 400 milyon pound değerindeki borcu 1974 ve 1976 yıllarında 1500 çiften tanı ve 250 zırhlı araçların satış parasıdır. Fakat İslam inkılabı ardından ve Batı'nın İran'a karşı zalimane yaptırımları nedeniyle gerçekleşmedi. Uluslararası Adalet Mahkemesi Britanya'yı bu konuda suçlu bulurken İran'a borcu ve ilgili zararları ödemeye mahkum etmişti. Londra'da bulunan İslam İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ülke yetkilileriyle ciddi, kapsamlı ve olumlu görüşmeler gerçekleştirdiğine işaretle Perşembe günü müzakerelerin iki ülkenin siyasi görüşlerinin de yakınlaşması bağlamında ileriye atılan bir adım olduğunu da ifade etti. Bu hareketi Avrupa turu ziyaretleri kapsamında Çarşamba günü Londra'ya gitti.
İran Atom Enerjisi Kurumu Başkan Yardımcısı, İran'ın Atomik Radyasyonu Araştırma Komitesi'ndeki rolünün inkar edilemeyeceğini vurguladı. İran Atom Enerjisi Kurumu Enformasyon Merkezi'nin bildirdiğine göre Başkan Yardımcısı Muhammed Rıza Kardan, İran'ın Birleşmiş Milletler Atomik Radyasyonu Etkileri Komitesi Bilimsel Komitesi'nin üyeliği hakkında yaptığı açıklamada, İran'ın söz konusu komitedeki ortaklık kalitesi ve düzeyinin tamamen açık ve komite üyesi bilim insanları tarafından onaylandığını belirtti. Kardan, İran'ın söz konusu komiteye üyelik sürecini ve gözlemci üyelikten daimi üyeliğe yükselmesi hakkında da Dışişleri Bakanlığı ve İran Atom Enerjisi Kurumu'nda ülkenin nükleer güvenlik sisteminin merkezinin sürekli takipleri sayesinde İran'ın üyelik talebinin Norveç, Birleşik Arap Emirlikleri ve Cezayir ile birlikte 2017 yılında komite tarafından kabul edildiğini ifade etti. Kardan ayrıca İranlı bilim insanları ve ulusal kapasiteleri kullanarak komitenin teknik çalışma gruplarında aktif ve etkili katılımları olduğuna değinerek İran'ın komite programındaki katılımının diğer üyeler tarafından şaşkınlıkla izlendiğini söyledi. Kardan İran komitedeki katılımının komite çalışmaları kalitesini önemli oranda etkileyebileceğini sözlerine ekledi. Birleşmiş Milletler Atomik Radyasyonu Etkileri Bilimsel Komitesi 1955 yılında ve atomik radyasyonun insanlar üzerindeki etkileri hakkında bilgi toplama ve değerlendirme, radyasyon etkileri ve nükleer silah testlerinin endişesiyle mücadele hedefiyle Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 913 sayılı kararı uyarınca kuruldu.
İran'ın 6 aylık petrokimya ürün ihracatının 7 milyar dolar olduğu ve bunun bir yılda 14,5 milyar dolar olacağını tahmin edildiği bildirildi. İran Petrokimya Sanayi Planlama Müdürü Hasan Abbaszade yaptığı açıklamada petrokimya sanayisinde iki büyük sıçrama projelerinin tamamlanmak üzere olduğunu ifade ederken İran petrokimya sanayi kapasitesinin 90 milyon ton olduğunu belirtti. 80 petrokimya projesinin uygulanmakta olduğunu ifade eden Abbaszade projelerden 65'inin ilerlemekte ve 15 projenin ilk aşamalarda olduğunu belirtti. Bu projelerin tamamlanması ile petrokimya sanayi kapasitesinin 170 milyon ton olacağını ifade eden Abbaszade, bu 80 projenin 80 milyon ton kapasiteyi yaratacağını söyledi. Projeler içinde 33 öncü proje olduğunu belirten Abbaszade, projelerin uygulaması ile petrokimya sanayi kapasitesinin 3,5 milyon ton artacağını söyledi.
İran İslam Cumhuriyeti Ordu Koordinatörü Yardımcısı Zülfikar, 1400 tatbikatında 150 senaryonun gerçekleştiğini belirtti. Ordu Halkla İlişkiler Dairesi'nin bildirdiğine göre Amiral Habibullah Seyyari yaptığı açıklamada Zülfikar 1400'de ordunun dörtlü güçleri için yaklaşık 150 senaryo ve 50 idman belirlediklerini, tüm bunların gerçekleştiğini ve operasyon hedeflerine ulaştığını söyledi. Tatbikatın İran'ın savunma gücünü gösterdiğini belirten Amiral Seyyari şöyle konuştu. Stratejik hedeflerde caydırıcılık kapasitemizi arttırarak her an her tehdide karşı hazır hale geliriz ve operasyonel hedeflerde çeşitli silahları kullanarak deniyoruz. Bu arada Deniz Kuvvetleri Komutan Vekili Amiral Hamza Ali Kavyani de dörtlü ordu güçlerinin yerli teçhizatı kullanma koordinasyonu ve genç kuşağa tecrübeleri aktarmanın Zülfikar 1400 tatbikatının hedeflerinden olduğuna işaretle bu hedeflerin tatbikatta tamamen tahakkuk bulduğunu ifade etti. Zülfikar 1400 ortak tatbikatı geçen hafta düzenlendi.
Stanford Üniversitesi'nin bildiğine göre Tahran Üniversitesi Modern Bilimler ve Teknolojiler Fakültesinden 9 akademisyen dünyanın en iyi bilim adamları arasında yer aldılar. Modern Bilimler ve Teknolojiler Fakültesinin haberine göre Stanford Üniversitesi'nin bilim insanlarının yaptığı araştırma sonucu 19 Ekim 2021 tarihinde yayınlanan listede tüm dallarda en çok referans gösterilen 100 bin bilim insanı ve bilimsel alanda üstün %2'nin arasında Tahran Üniversitesi Modern Bilimler ve Teknolojiler Fakültesinden 9 akademisyen yer aldı. Araştırma bilim insanlarını 5 ana dal olan temel bilimler, teknik mühendislik, sosyal bilimler, sanat ve edebiyat ayrıca 22 alt konu alanı ve 176 kategorize dalda sınıflandırmıştır. Yeni enerji mühendisliği ve çevre dalında Dr. Ali Baş Kesayan, Dr. Mehdi Merpuya, Dr. Yunus Nurullahi, Dr. Fethullah Purfeyyaz ve Dr. Hüseyin Yusefi, ayrıca hava uzay mühendisliği dalında Dr. Adeliza Torabi, Dr. Roham Refi, hava uzay mühendisliği ve uydu dalında Dr. Mehdi Fekur ve yaşam bilimleri mühendisliği, nanobiyoteknoloji dalında ise Dr. Seyit Murtaza Hüseyin'i dünya seçkin bilim insanlarının söz konusu %2'si arasında yer aldılar. Araştırmacıların sıralama sürecine girme koşulu en az 5 makale yayınlamaktadır. Toplamda yaklaşık 8 milyon bilim insanı incelenerek değerlendirilmiştir.
İranlı yönetmen Asghar Farhadi Kahraman filmi dolayısıyla Asya Pasifik Sinema Ödülleri'nin en iyi yönetmen ödülünü kazandı. İran'ın bildirdiğine göre Farhadi, 14.sü düzenlenen Asya Pasifik Sinema Ödülleri'nde 4 dalda aday gösterilen Son Eseri Kahraman isimli filmiyle festivalinin 4. bölümünde en iyi yönetmen ödülüne layık görüldü. Kahraman en iyi film, en iyi yönetmen, Emir Cedidi'nin oyunu ile en iyi erkek oyuncu ve en iyi senaryoda aday gösterilmişti.
Ermenistan Başbakanı bundan böyle İran kamyonlarından Ermenistan'a gitmek için Azerbaycan Cumhuriyeti'ne gümrük ödemeden Goris Gapan yol üzerine Tetav Avan yolunu kullanmalarını söyledi. Fars Haber Ajansı'nın bildiğine göre Nikol Paşinyan dün kabine toplantısında yaptığı konuşmada yeni caddeyi kullanmakla Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Ermenistan'a giden kamyonlara oluşturduğu sorunların bertaraf olduğunu belirtti. Ermenistan Başbakanı İran kamyonlarının da halihazırda bu caddeyi kullanabilecekleri belirterek Azerbaycan Cumhuriyeti'ne gümrük ödememelerini istedi. Bu bağlamda Ermenistan Bölgesel Yönetim ve Altyapı Bakanı Genen Sanusyan, söz konusu yolun alt ve üst yapılarının bittiğini ve İranlı kamyon ve otobüslerinin kullanımı için tamamen hazır olduğunu söyledi. Azerbaycan Cumhuriyeti, Ermenistan ile geçen sene 44 günlük Karabağ Savaşı ardından son aylarda İran ve Ermenistan arasında Siyonik eyaletinde ana caddede yaklaşık 21 kilometre boyunca Goris Gapan yolunda gümrük geçiş noktaları kurarak Ermenistan'a giden İran kamyonlarından 130 dolar gümrük alması İran'ın itirazıyla karşılaştı.
İran üzerinden Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye Transit Kara Koridoru ilk sevkiyatın yapılması ile çalışmasına başladı. Meyer Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre söz konusu yük İran'a Şehit Recai Limanı'ndan girerek karayolundan Bazargan sınır kapısından Türkiye'ye ulaştı. Bu koridor sayesinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin Şarjah Limanı'ndan Mersin Limanı'na kadar olan 20 günlük süre İran üzerinden 8 güne düştü. Deniz yolu, Babolmende Boğazı, Kızıldeniz ve Süveyş kanalından geçmeyi gerektiriyordu. İran sahip olduğu coğrafi konumu nedeniyle birçok ülkeyi birbirine bağlama özelliğine sahiptir ve bu yüzden uluslararası ticarette özel transit rolü ifa edebilir. Ticari malların diğer ülkelerden İran üzerinden transit geçişi birçok ekonomik ve stratejik fayda sağlayabilir.
Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu covid19.sağlık.gov.tr adresinden paylaştı. Anadolu Ajansı'nın Sağlık Bakanı koronavirüs tablosuna dayanarak verdiği habere göre son 24 saatte 356 bin COVID-19 testi yapıldı. 24.898 kişinin testi pozitif çıktı. 197 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı 24.360 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada şunları kaydetti. Yaklaşık 8.6 milyon kişi zamanı gelmiş olan ikinci veya üçüncü doz aşısını yaptırmadı. Aşının tam olması doz sayısına ve dozlar arasındaki sürenin uzamamasına bağlı. Bildirimlerimiz bu sürelere göre yapılıyor. Aşının gücünden daha çok yararlanabilmek için aşı takvimimize uymalısınız. 18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı %79.70, birinci doz aşı yapılanların oranı ise %89.83 olarak kayda geçti.
Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Arap ülkelerinin Suriye'nin zaferini itiraf ettiklerini söyledi. Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Seyit Hasan Nasrullah dün şehit günü nedeniyle yaptığı konuşmada bugünün Lübnan direnişinin Siyonist düşmana indirdiği en büyük darbe olduğunu belirterek şehitlerin Amerika'nın bölgedeki terörist planının yenilgisinde rolleri olduğunu ve Hizbullah'ın bu savaşta zafer kazandığına değinerek şöyle dedi. Son günlerde ve haftalarda Arap liderlerin Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad ile görüşmeleri hakkında bazı haberler yayınlandı ki bu Suriye zaferinin Arap ülkeler tarafından kabullenmesi ve Arap ülkelerinin yüz milyarlarca harcadıkları projenin yenilgisini kabullenmeleri anlamındadır.
Siyonist rejim haber çevreleri Mossad casusu kurumunun 3 üst düzey yetkilisinin istifa ettiğini duyurdu. El aleme göre Siyonist kanal 13 televizyonu dün Mossad casus örgütünün üst düzey yetkilisinin de son birkaç hafta içinde istifa ettiğini bildirdi. Habere göre 3 yetkili orduda tüm general seviyesine eşdeğer rütbelere sahipti. Habere göre casus örgütünün teknik şube başkanı, operasyon dairesi başkanı ve terörle mücadele dairesi başkanı istifa ettiler. Bu arada bir diğer yetkilinin de istifa etme hakkında karar aşamasında olduğu da gelen haberler arasında.
Suriye ordusu Amerikan askeri konvoyunun Kamışlı'ya girişini engelledi. Sana Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Suriye'nin kuzeyinde Haseke eyaletinde Kamışlı kentine girmek isteyen Amerika'nın 5 zırhlı aracından oluşan askeri konvoyun girişini engelleyerek onların geri dönmeye talimatı verdi. Bundan önce Suriye ordusu Haseke etrafında kontrolü altındaki bölgelere Amerikan konvoylarının girişini engellemişti.
Irak güvenlik stratejik uzmanları Başbakan Mustafa Kazım'ı konutuna saldıran İHA'ların Fransız yapımı olduğunu belirttiler. El Alamin haberine göre Kazım El Hac Dicle televizyon kanalına verdiği demişti. Saldırgan İHA'nın yayınlanan fotoğrafları ve üzerine takılan silahların özelliklerine değinerek İHA'nın Fransız olduğunu belirtti. Bu arada Irak siyasi meseleler uzmanı ve araştırma Haydar El Berzenci, Irak El Ahd sitesini yaptığı açıklamada, Amerikan uçaklarının Bağdat Yeşil Bölge'de Kazemi konutuna SİHA saldırısından biraz önce uçtuklarını duyurdu.
Pakistan Başbakanı dünya toplumuna çağrıda bulunarak Afganistan'da bir insani krizin yaşanmasını engelleme sorumluluğunu yerine getirmelerini istedi.
Ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Belarus Avrupa Birliği sınırı Ukrayna'nın doğusu ve Karadeniz'deki son durumu telefonda görüştüğü bildirildi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz. Tahran'dan sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor muhterem dinleyiciler. Bu sabahki ilk yorumumuz tek taraflı yaptırımların İran'ın gelişme hedeflerini engellemesi konusunda. Müzik
İran İslam Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler Elçisi ve Daimi Temsilcisi Mecid Tahterevanchi, tek taraflı yaptırımların, yaptırımlardan etkilenen ülkelerin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak için gereken finansal ve kalkınma kaynaklarına erişmesini engellediğini söyledi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde konuşan İran Elçisi Mecid Tahterevanchi, uluslararası barış ve güvenliğin korunması, yoksulluk, eşitsizlik ve çatışmalar konulu konuşmasında sözlerine şunları da ekledi. Yoksun bırakmak ve eşitsizlik gibi konular, çatışmalar ve ihtilafları yoğunlaştırabilen potansiyel faktörler olarak görev yapıp, çatışmalar ve ihtilaflar yaşayan ülkeler arasında sürdürülebilir barışa erişim fırsatlarında zayıflamaktadır. Son yıllarda tek taraflı ekonomik yaptırımlar güçlü ülkeler için önemli bir araç haline gelmiş ve küresel arenada diğer ülkeler üzerinde baskı oluşturmaları için bir fırsat yaratmıştır. 1990'ların başından beri Amerika, Avrupa Birliği ve diğer gelişmiş ekonomiler diğer ülkelere yüzlerce ekonomik yaptırım uygulamıştır. Bu yaptırımların arkasında her zaman siyasi ve ihtirasa dayalı güdümlü hedefler vardır. Yaptırım uygulayan ülkeler ayrıca yaptırım uygulamanın askeri harekata bir alternatif olduğunu iddia ediyorlar. Eski Amerika Başkanı Woodrow Wilson, yaptırıma tabi tutulan bir ulus teslim olmaya veya kuşatmaya hedef olur. Bu barışçıl, sessiz ve ölümcül ekonomik çözümü uygulayın ve askeri güce gerek kalmadan işi bitirin demişti. Halbuki yaptırımların, yaptırım altındaki ülkelerin halklar üzerindeki insanlık dışı etkilerinin yadsınamaz olduğu aşikardır. Ekonomistler Matthias Nowinski ve Florian Neumeier tarafından yaptırımların farklı ülkeler üzerindeki etkisi üzerine yapılan araştırmalar, yaptırımların hedef ülkelerde gelir eşitsizliğini, yoksulluğu ve gayri safi yurt içi hasıla büyümesini azalttığını gösteriyor.
Örneğin 1991 ve 2018 yılları arasında uygulanan Amerikan yaptırımları hedef ülkelerde yoksulluğu yaklaşık %3,5 oranında artırdı ve kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasıla büyüme oranını %2'den fazla azalttı. 1976 ve 2012 yılları arasındaki Birleşmiş Milletler yaptırımları hedeflenen ülkelerin kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasılasını da %25,5 oranında azalttı. Amerika'nın tek taraflı yaptırımlarından hedefi olan İran'da ülke ticareti etkilenmiş ve hükümetin mali kaynaklarından bir kısmı ortadan kaldırılmış ya da bloke edilmiştir. Bu da halk üzerinde yoksulluğu, enflasyonu ve ekonomik baskıyı da artırmıştır. Dolayısıyla yaptırımların insanları etkilemediği iddiası da kabul edilemez. Aslında İran'a yönelik ağır yaptırımların uygulanmasının temel nedenlerinden biri de halkın hayatını zorlaştırarak yetkililere baskı yapmalarını sağlamaktır. Virginia Teknoloji Üniversitesi'nde ekonomi profesörü olan Cevat Salihi Esvani, 2010 ve 2019 yılları arasında İran'a yönelik yaptırımların etkisi altında şöyle diyor: kırsal haneler en çok etkilenenler olmuşlardır. 2010 yılından bu yana kırsal alanlarda yoksulluk oranı 2'ye katlanmış ve kentsel alanlarda %60 oranında artmıştır. İran İslam Cumhuriyeti'nin yoksulluk oranını 2000'de %20'ye indirmesi rekoru 2010'da %10'un altına inmiştir. Bu durum hükümet gelirlerinde de keskin bir düşüş ve Donald Trump yönetimi tarafından eş zamanlı yaptırımların uygulanması ve koronavirüsün yayılmasından kaynaklanmıştır. Asıl mesele, yaptırımların bir yandan insanların temel ihtiyaçlarının ciddi bir şekilde azalmasına neden olması ve ülkenin kalkınması için ihtiyaç duydukları finansal kaynaklara erişimini de engellemesi, diğer yandan da dünyanın farklı noktalarında enflasyonu artırması ve çatışmaları yoğunlaştırmasıdır. Buna göre tek taraflı yaptırımların uygulanmasına karşı koymak için uluslararası eylem ve koordinasyon gereklidir. Bu nedenle İran'ın Birleşmiş Milletler Elçisi ve Daimi Temsilcisi çatışmaları daha etkin bir şekilde önlemek için hükümetlerin tek taraflı eylemleri ve çatışmaları uzatan dış müdahaleler gibi altta yatan faktörlerin dikkate alınması ve bunlarla yüz yüze gelinmesi gerektiğini vurguladı.
Muhterem dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Biden'in Amerika'da görülmemiş enflasyona tepkisi hakkında. "30 yıl içerisinde görülmemiş enflasyon oranları ile karşılaşan Amerika hükümetinin başında bulunan Joe Biden, ekonomik talimatlar vererek durumu kontrol etmeye çalışıyor. Bu bağlamda Joe Biden, çarşamba günü bir bildiri yayımlayarak enerji ve yakıt fiyatlarının artmasının, enflasyon artmasının nedeni olduğunu belirterek enflasyonun düşürülmesinin hükümetinin önceliği haline geldiğini iddia etti. Amerika halkının alım gücünün azalması ve enflasyon artması Biden yönetiminden duyulan memnuniyetsizliğin artmasına neden olurken, Biden her zaman koronavirüs salgınının neden olduğu durgunluk nedeniyle yükselen fiyatların geçici olduğunu ve hızla düzeleceği konusunda ısrar etti. Ancak artan enflasyon Biden hükümetinin çok ciddi ve büyük bir soruna dönüşmüştür. Öyle ki Amerikalılar hala temel imtialar, enerji ve yakıt ve diğer tüketim mallarında mevcut 100 yılda görülmemiş artışlar ve zamlara tanıklık ediyor. Tüketicilerin emtia satın alma ve hizmet almak için ne kadar ödediğini gösteren tüketici fiyat endeksi, Ekim ayında %6,2 artarak 30 yılın en yüksek seviyesini gördü. Amerika'da genelde ortalama benzin fiyatı 2014'ten bu yana en yüksek fiyat olan galon başına 3,42 dolara ulaştı. Siyasi meseleler uzmanı olan Max Kaiser şöyle bir değerlendirmede bulunuyor. Amerika'da temel mallar ve konut fiyatlarının artması bu ülkenin enflasyonun Federal Rezerv'in insanların bilmesini istediğinden çok daha yüksek olduğunu gösteriyor. Hali hazırda Amerika ekonomisi özellikle koronavirüs salgının olumsuz ekonomik etkileri nedeniyle arz ve talep arasındaki dengesizlik sebebiyle 1991'den bu yana eşi benzeri olmayan yükselen fiyatlar ve yükselen enflasyonla karşı karşıya kalmıştır.
Bir yandan da artan tüketici talebi de diğer yandan arz yetersizliği ve artan ücretler Amerikan ekonomisi üzerinde de baskı yaratarak eşi görülmemiş bir enflasyona da neden olmuştur. Aslında Amerika hazinesi ve Beyaz Saray'ın emtialardaki keskin düşüşe, tüketici talebindeki önemli artışlara da ve hızla artan tüketici talebine karşı ekonomik politikaları koordine etmeye baskısı altında kalması ile birlikte Amerika'daki yıllık enflasyon son 30 yıldır yükselişe geçmiştir. Devam eden salgın ve yüksek koronavirüs yakalama oranı, özellikle Delta varyantının yayılması, temel malların tedarik zincirinin bozulması, işçi ve kamyon şoförü yokluğu ve azlığı, sıkıntısı da düşük iş ve istihdam oranları, artan ham madde ve ara mal fiyatları gibi iç faktörler dahil olmak üzere etkenlerin Amerikan ekonomik faaliyetlerine ve büyümesine olumsuz etkilemiş, enflasyondaki mevcut sıçramada rol oynamış olduğu söylenmelidir. Ancak ekonomistler Amerika Birleşik Devletleri'ndeki enflasyondaki mevcut sıçramadaki bir başka faktörün gelecekteki enflasyonla ilgili tüketici beklentilerine dayalı olarak daha fazla fiyat artışı için zeminlerin hazır olduğuna inanıyorlar. Bu mesele federal hükümet için alarm zillerini de çaldırmıştır. Amerikan toplumunda popülaritesinde eşi görülmemiş bir düşüşle karşı karşıya olan Joe Biden çeşitli kurumlara ve ekonomi danışmanlarına fiyat ihlallerini önlemek ve enflasyonu daha da artmalarının önüne geçmek için adımlar atmaları talimatını verdiğini söyledi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'e 21 Haban 1400, Hicri Kameri 6 Rebiyusani 1443 ve miladi 12 Kasım 2021 Cuma. On yıl önce bugün Hicri Şems'e 21 Haban 1390'da İran İslam Cumhuriyeti Muhafızlar Ordusu komutanlarından Hasan Tahrani Mukaddem şehit düştü. Hicri Şems'e 1338'de Tahran'da dünyaya gelen Mukaddem Irak'ın İran'a dayattığı 8 yıllık savaşta Muhafızlar Ordusu Topçu Birlikleri komutanlığını yaptı ve birliğin kurucusuydu. Savaşın sonunda Hasan Tahrani Mukaddem Muhafızlar Ordusu füze faaliyetlerinin araştırma ve geliştirmesinde büyük katkısı oldu ve kendi yönetimi altındaki Muhafızlar Ordusu füze biriminde birkaç füze üretildi. Bu yüzden de silah arkadaşları ona İran füzelerinin babası lakabını verdiler. Tahrani Mukaddem Hicri Şems'i 21 Haban 1390'da Tahran'ın Melard bölgesinde bulunan bir askeri karargâhtaki mühimmat deposunun patlaması sonucu bir grup silah arkadaşı ile birlikte şehit oldu. ...124 yıl önce bugün Hicri Şems'e 21 Haban 1276'da İran'ın çağdaş şair Nima Yuşiç lakaplı Ali İsfendiyarı İran'ın kuzeyindeki Mazandaran'ın Yuş bölgesinde dünyaya geldi. Çocukluk dönemine geçirdikten sonra Tahran'a gelen Yuşiç Fransızcayı öğrenmeye başlar ve bunun yanı sıra Arapçayı öğrenir. Hocalarından birinin tavsiyesi üzerine şiir söylemeye başlayan Nima Yuşiç İran'da ilk yenilikçi çağdaş şairlerden sayılır. Onun en önemli yenilikçi şiirlerinden biri Efsane adlı şiiridir. Nima Yuşiç Hicri Şems'e 1338'de 62 yaşında vefat etti. ...48 yıl önce bugün Hicri Şems'e 21 Haban 1352'de İranlı yazar ve İslam bilimcisi Üstad Rıza Ruzbe vefat etti. Hicri Şems'i 1300'de İran'ın kuzey batısındaki Zencan'da dünyaya gelen Rıza Ruzbe, çocukken dini konulara büyük ilgi duyuyordu ve okulda eğitiminin yanında mantık ve felsefe konularında da araştırmalarda bulunuyordu. Dört yıl önce bugün Hicri Şems'i 21 Haban 1396'da İran'ın batısındaki Kermanşah ili ve Irak'ın doğusundaki bölgelerde 7.3 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Bu depremde 574 kişi hayatını kaybetti ve 9388 kişi ise yaralandı. ...116 yıl önce bugün Hicri Kameri 6 Rebiyusani 1327'de Muhammed Ali Şah Kacar özgürlükçüler ve meşruta yanlılarına karşı teslim olmak zorunda kaldı ve meşruta yasasını yeniden ihyasını onayladı. Bu müstebit ve kifayetsiz Kacar Şahı meşruta ve meşruta yanlılarını darbe indirdikten sonra da bu girişimi başvurdu. Ardından da meşrutanın ihyası emrini verdi ve seçimlerin yapılması gününü de tayin etti. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Muhterem dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Milli Gazete.
Eylül ayı işsizlik rakamları açıklandı.
Yeni Çağ.
Bilim sınavında kanağı torpili bilirkişi raporuyla kanıtlandı.
Evrensel.
TÜİK verilerine göre Eylül ayında geniş tanımlı işsizlik 21,9 oldu.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Tuncay Molla Veysoğlu 10 Kasım tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde Şehir Hastaneleri Kimin başlık yazısını okuyucularla paylaşıyor. Kim kazanıyor, kim kaybediyor? Şehir hastaneleri ile ilgili çok sayıda yazımı bu soru ile bitirmişti. TR1'de yayınlanan programında toplamda 40 saati bulan zaman diliminde belgeleri, raporları, uzmanları ile büyük vurgunun perde arkasını kamuoyuna aktardı. Dün CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a yönelik istediğin TV kanalında karışma çık, sana sadece şehir hastanelerinden soracağım dedi. Kılıçdaroğlu'nun bu sözü söylemesine neden olan Erdoğan'ın yap, işle, devret, projeleri ile ilgili yaptığı açıklamaydı diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Erdoğan bu projelerde devletin cebinden bir kuruş çıkmadığını iddia ediyor ve elbette gerçek değildir. Şehir hastaneleri de yap, işlet, devret modeliyle başlayıp daha sonra ambalajı değiştirilerek kamu-özel işbirliği projelerine dönüştürüldü. İki yöntemin de birbirinden farkı yok. Şehir hastaneleri için devlet müteahhide arsayı veriyor, müteahhit ise hazine garantisi ile borçlanıyor, binayı yapıyor, donanımı ve hizmetleriyle birlikte devlete kiralıyor. Bu süreçte Sağlık Bakanlığı müteahhidin ödeyeceği kredi ve faizlerine bile kefil oluyor. Peki müteahhit ve onu fonlayan yabancı finans kuruluşları ne kazanıyor? Çok kere yazdım ancak hatırlatayım. AKP'nin bir şehir hastanesine bir yıl için ödediği kira bedeli ile bir devlet hastanesi yapılabiliyor. Profesör Duran Bülbül'ün Sayıştay raporları ve bütçeyi inceleyerek bana ulaştırdığı inceleme raporuna göre devlet bir hastaneyi 1 milyar TL'ye mal ediyor. Oysa bu para bir şehir hastanesine bir yıl için ödenen kira parası sadece. Yani 25 yıllık kiralama boyunca bir hastane için 25 hastane parası yandaşlara aktarılıyor. Hesap bu kadar açık. Yeni bir bilgi daha ekleyeyim. Devlet 2020, 21, 22 yıllarında 13 şehir hastanesi için 60 milyar TL ödeme yapacak. Hazineyi boşaltan yandaşları ve arkasındaki yabancı finans tekerlerini olağanüstü zengin eden bir soygun modeli. Bu nedenle yapılan sözleşmelerde şehir hastaneleri ile ilgili olası bir ihtilafta Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri devre dışı bırakıldı ve İngiltere mahkemeleri yetkili kılındı. Sözleşmeye bakın diyeceğim ama bakamazsınız çünkü o sözleşmeler de ticari sır perdesiyle halktan gizleniyor. Bitmedi. Müteahhitler görüntüleme, yemek, güvenlik hizmetleri gibi birçok kalemde de devlete fatura kesiyor. 25 yıl boyunca ayrıcalıklı özel şirketlere milyarlarca dolar akacak. Evet, dolar. Çünkü sözleşmeler de dolar üzerinden yapılmış. Yani kamu özel işbirliği diye ismi konulan soygunda aslında kamu yok. Kamu yararı yok. Kamu çıkarı yok. İşi yapan firmanın lehine, kamunun, halkın, devletin aleyhine sözleşmeler yapıldı.
Faruk Çakır 10 Kasım tarihli Yeni Asya gazetesinde kutuplaşma nasıl aşılacak başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Türkiye'de yaşayan milyonlar ekonomideki sıkıntıları en büyük problem olarak görse de en az onun kadar ve belki daha da çetin başka problemlerimiz de vardır. Bunlardan biri cemiyette meydana gelen ya da getirilen kutuplaşmadır. Kutuplaşma bazı siyasetçilerin işine yarıyor olsa da esas da bu hal herkese zarar veriyor. Sadece farklı partilere mensup olanlar değil, aynı köyde yaşayanlar, hatta akrabalar arasında su yüzüne çıkan bir kutuplaşma yaşanıyor diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
İkinci Yüzyıl Enstitüsü Vakfı İEV Başkanı Müslim Sarı bu konuda şöyle bir tespit yapmış. Türkiye'nin en büyük problemi kutuplaşma ve bu kutuplaşma ortamında sorunlarımızı rasyonel bir şekilde tartışamıyoruz. İnsanlar hep bir kutbun tarafı olarak meselelere bakıyor. Biz ise bilimsel noktadan bakmak ve tartışmak istiyoruz. Yeter ki konuşabilelim. Tek bir partinin, tek bir siyasi düşüncenin yaklaşımı yerine herkesin farklı farklı yaklaşımlarla bir araya gelebildiği bir masa kuralım. Sevindirici olan kutuplaşmanın tesirinde kalanların dahi bu durumdan kurtulmak istemesi. İEV Başkanı Sarı bu durumu şöyle yorumlamış. Bugün yaşadığımız ekonomik sorunların tamamı ekonomik mi? Değil. Aslında bir modelin sorunu, hukuk sistemi. Dünyada kopmanın sorunu. Bunları yurttaşlar, hayat pahalılığı, ekonomik sorun, adaletsizlik olarak yaşıyor ama hepsinin temelinde barış içinde yaşayan bir toplum oluşturamamak yatıyor. Açık ya da örtülü bir biçimde aslında herkesin toplumsal barışa ihtiyaç duyduğuna ve talep ettiğine inanıyorum. Türkiye'yi idare edenlerin kutuplaşmayı önleyici adımlar atması zaruret halini almıştır. Bugün itibarıyla idarecilerin farklı düşündürdüğü söylemek mümkün. Maalesef kutuplaşmadan ve gerginlikten istifade etmek isteyenler var. Siyasi partiler arasındaki sert tartışmalar vatandaşa kutuplaşma olarak yansıyor ve bu durum toplumdaki birliği berhava ediyor. Elbette kutuplaşmaktan birinci derecede siyasetçiler sorumludur ama bu gidişe durun demeyen STK'lar, sosyal bilimciler ve ilahiyatçıların da sorumluluğu görmezden gelinemez. Allah muhafaza etsin, eğer bu kutuplaşma hali böyle devam ederse önümüzdeki yıllarda daha ağır bedeller ödemek durumunda kalırız. Bu bakımdan kutuplaşmayı sona erdirecek şekilde kararlı adımların atılması şarttır.
İsfender Korkmaz 10 Kasım tarihli Yeni Çağ gazetesinde artık TL iflah olmaz başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. TÜİK, finansal yatırım araçlarının nominal ve reel getiri oranlarını açıkladı. Yıllık olarak en fazla zikzak çizen dolar kuru oldu. Geçen sene 2020 yılı Ekim ayında doların TÜFE'ye göre yıllık reel getirisi %21.80 oldu. Bu sene Ekim 2021'de ise eksi %3.22 oldu. Yine dolar 2021 Ekim ayında ise aylık bazda %4.71 reel getiri sağladı. Fakat yıl bazında %3.22 reel kayıp getirdi diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Dünyada döviz kurlarının bu kadar kırılgan olduğu bir ekonomi daha yoktur. Bu kırılganlığın tek nedeni siyasi iktidarın ekonomiyi kendi gündemine göre ve günübirlik kararlarla yönetmesidir. Söz gelimi dünyada dolar endeksi ile Türkiye'de reel döviz kurları değişmesi arasında hiçbir bağ yoktur. Merkez Bankası reel kur endeksi içinde 19 yabancı ülke para birimi var. Ancak dolar belirleyici olduğu için diğer sepetin reel değerlerinin dolar endeksiyle paralel olduğu varsayılmıştır. Türkiye şartlarında eksi reel faiz ve düşük TL politikası dış açıkları kısmen azaltabilir ve fakat bitiremez. Bunun iki nedeni var. Üretimde ithal girdi oranını %40 seviyesinden %10 seviyesine düşürmek gerekir. Bunun için bu malları Türkiye'de üretmeliyiz ama demokrasi, hukuk ve güven sorunu olduğu için kimse cesaret edip yatırım yapmıyor. Devlete yatırım yapmaz. Hem iktidarın böyle bir anlayışı yok. Hem de bütçe, kamu özel işbirliği nedeniyle talep garantili borçları ödemeye ve iktidarın popülist harcamalarına ancak yetiyor. Yine düşük faiz, gayrimenkul ve spekülasyon yapanlara yarıyor. İşçi memurun düşük gelirlerinin aldığı geçimine zor yetiyor ve düşük faizle konut alma imkanı zaten olmuyor. Bundan sonra TL'nin dikiş tutması için dalgalı kur politikasını değiştirmek, yarı sabit kur rejimine geçmek, Merkez Bankası yasasını değiştirmek, bankaya bağımsızlık vermek ve ayrıca bankanın TL yanında kuru da gözetmesini sağlamak gerekir. Elbette diğer iktisat politikaları ve maliye politikası ile para politikasını da uyumlu yapmak gerekir. Bunları bugünkü iktidar istese de yapamaz. Çünkü o zaman popülizmden gelen %30 dolayında oyunu da kaybeder. Nereden bakarsak bakalım, ekonomi kendi kendini onarma gücünü kaybetti. Siyasi iktidarın bugünkü anlayışı içinde TL'de istikrar bekleyemeyiz.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Farsça'da Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Farsça'da Türkçe yayınlarını canlı olarak ve yaşayan istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Farsça'da kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kal.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Umut Işığı.
Yoksulluk, yolsuzluk ve ayrımcılık dolu bu dünyada mazlum ve mağdur insanların umduğu tek bir umut ışığı vardır. Bu umut ışığı ise adalet talep, hak talep, hürriyet yanlısı, güçlü, hikmetli ve bilgili birinin zuhur etmesidir. Böyle bir seçkinin zuhur etmesiyle zulüm, yoksulluk, ayrımcılık ve yolsuzluk faktörlerinin bastırılması ve dünya haklarının adaleti yayan, İyi yöneten ve halka dayalı olarak çalışan bir devlet sayesinde izzet ve refah dolu bir yaşam sürmesi umulmaktadır.
Biz de bu bağlamda insanları kurtaracak, bu vaat edilen kurtarıcı ile ilgili hazırladığımız sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
İslam'da vaat edilen kurtarıcının hayatı ve özellikleri tam olarak belirtilmiştir. Ve sonuçta insanların bu hususta hatalara sürüklenmesi ve ihtilaflar yaşanması önlenmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda birçok rivayet ve hadise göre Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın soyu açıkça belirtilmiştir. Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin sözlerinin arasında hep onun kendi soyundan olduğunu ve bu hususta hiçbir şüphenin olmayacağını belirtmiştir.
Bu bağlamda Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuşlardır. kuşkusuz Mehdi benim hanedanımdan, yani Ehl-i Beyt'tendir. Ahir zamanda kıyam edecektir. Semadan yağmurlar yağacak ve yeryüzünde mahsuller yeşerecektir. Mehdi, insanlar nasıl dünyayı zulüm ve acılar ile doldurmuşsa, yeryüzünü adalet ve eşitlik ile dolduracaktır.
Bu sözlerden yola çıkarak son imam ve vaat edilen kurtarıcının Allah Resulü'nün soyundan olacağı söylenmelidir. Adı bile ciddi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile aynıdır. Nitekim Allah Resulü bu konuda şöyle buyurmuştur. Dünyadan bir gün bile geri kalsa Allahü Teala o günü uzatıp benim adımda olan çocuklarımdan olanı ayağa kaldırır ve dünyanın adalet ve eşitlikle doldurur. Yine de rivayetlere göre vaat edilen Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın soyu Peygamber Efendimizin sevgili kızı Hazreti Fatıma Selamullah Aleyha'nın ve İmam Ali Aleyhisselam'a dayanmaktadır. Allah Resulü bu hususta şöyle buyuruyor. Mehdi benim hanedanımdan ve Fatıma'nın çocuklarındandır. İmam Ali Aleyhisselam da son uzlaşıcı ve barışı tesis eden kendi soyundan geldiğini belirtmiştir.
Tüm bu rivayetlere rağmen Allah Resulü'nün kızı ve eşinin çocukları arasından hangisinin ahir zaman kurtarıcısı olduğu şüphesi akla gelmektedir. İşte Allah Resulü ve Masum Ehl-i Beyt imamları farklı hadislerde bu hususu tam olarak aydınlatmış ve hiçbir şüpheye mecal vermemişlerdir. Allah Resulü, haleflerinin 12 kişi olduğunu ve sonuncusunun Hazreti Mehdi Aleyhisselam olduğunu belirtmişlerdir.
Bu bağlamda Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuşlardır. Bu din 12 halifeye kadar izzetli ve sağlam kalacaktır. Onların hepsi Kureyş'tendir. Tabii kimileri Allah Resulü sonrası 12 halife ile ilgili kimi ihtimalleri ortaya atmışlardır. Ancak bunların hiçbiri mantığa ve tarihe uymamaktadır. Çünkü Allah Resulü'nün buyurduğuna göre bu 12 halife İmam Ali Aleyhisselam ve Hazreti Fatıma çocuklarından olacaklardır. Bu yüzden Allah Resulü'nün görevlerini halef olarak yerine getirmeleri gerektiğinden dolayı takvalı, faziletli, alim ve ahlak ve davranış örneği olmaları gerekiyor.
Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem bir diğer yerde neyi kastettiğini daha açık ve net bir şekilde anlatmış ve şöyle buyurmuştur. Benden sonra 12 imam vardır. Bunlardan ilki Ali bin Ebi Talip, sonuncusu ise Kaim'dir. Onlar benden sonra haleflerim, benden sonraki evliyalar ve Allah'ın ümmeti için hüccetleridirler. Burada durumun daha da netleşmesi için kendisinden sonraki imamların ve Allah'ın hüccetlerinin bir biri ardına gelen İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın 9 evladı olduğunu ve bunların sonuncusunun Hazreti Mehdi Aleyhisselam olduğunu belirtmişlerdir.
Kendisinden sonraki Müslüman ümmetinin liderliğinden endişe duyan Resulullah Efendimiz, Hazreti Ali Aleyhisselam'ı halef olarak tanıtmanın yanı sıra İmam Hüseyin neslinin 9. çocuğu İmam Mehdi olduğunu belirtmiş ve imamların ve kendisinden sonraki haleflerin isimlerini de sırasıyla zikretmiştir. Nisa suresi 59. ayetinde şöyle buyurulmaktadır. Ey iman edenler! Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin, sizden olan ulul emre, emir evliyasına da.
Allah Resulü'nün değerli sahabelerinden Cabir bin Abdullah Ensari ise bu ayetin indirilmesinin ardından Peygamber Efendimiz'e şöyle sormuştur. Ey Allah'ın Resulü! Biz Allah ve Resulü'nü tanıdık. Peki emir evliyaları kimlerdir ki Allahu Teala onlara itaat etmeyi size itaat etmekle aynı görmüştür? Allah Resulü bu soruya cevaben şöyle buyurmuştur. Onlar benim haleflerim ve Müslümanların benden sonraki imamlarıdırlar. İlkleri Ali'dir. Ardından sırasıyla Hasan, Hüseyin ve Ali bin Hüseyin ve Tevrat'ta bakır olarak ün yapan Muhammed bin Ali'dir. Sen yaşlandığını onu göreceksin ve onu gördüğün zaman selamımı ona ileteceksin. Muhammed bin Ali'nin ardından da sırası ile Cafer bin Muhammed, Musa bin Cafer, Ali bin Musa, Muhammed bin Ali, Ali bin Muhammed, Hasan bin Ali ve ardından da oğlu Mehdi aleyhisselam benim adaşımdır. Gözlerden saklanacak, gıybeti uzun sürecek. Öyle ki sadece ona sağlam bir şekilde inananlar hala ona inanmaya devam edecekler.
Allahü Teala tarafından olan tanınmış Liv hadisinde ve İmam Ali aleyhisselam, İmam Bakır, İmam Sadık, İmam Rıza aleyhisselama ait hadislerde de imamların ve haleflerin adı sırasıyla zikredilmiş ve sonuncusunun İmam Mehdi aleyhisselam olduğu belirtilmiştir. Bahsedilen Nisa suresinin 59. ayetinde imamlar ve Allah Resulü vasilerine uymak, Allahü Teala ve Allah Resulüne uymakla eşit olarak görülmüştür. Ahzab suresi 33. ayetinde ise Allahü Teala şöyle buyurmaktadır. Ey peygamber ailesi! Allah sizi sadece günah kirlerinden arındırmak ve sizi tertemiz yapmak istiyor.
Yorumcular bu ayetlerin Hazreti Mehdi aleyhisselam dahil bu büyük insanların ecdatları Allah Resulü gibi günahtan ve hatadan uzak olduğunu sadece bu şekilde Müslümanların güvenini kazanabildiklerine inanıyorlar. Bu yüzden ahir zaman kurtarıcısının bir diğer özelliği de ismeti ve paklığıdır. kötü düşünceler ve amellerden, hatalardan uzak olmasıdır. Bu husus büyük önem taşıyor. Çünkü insanlar evrensel bir kıyamın liderinin yanlış ve hata yaptığını görürlerse ona uymakta sorunlar yaşayacaklar ve şüpheler ve tereddütler içerisinde olacaklardır. Ancak ilahi ismet sayesinde herkes Hazreti Mehdi aleyhisselamın talimatlarına uyacak ve ona tam olarak uyup dünya ahiret saadeti yoluna girecektir.
İmam Zaman aleyhisselam ile ilgili olan dualardan birinde onun Allah Resulü ve Ehl-i Beyt soyundan geldiği göze çarpmaktadır. Bu bağlamda İstigase yani yakarma duasında şu ifadeler yer almaktadır. Selam olsun sana ey Mevlam, ey sahibi zaman. Selam olsun sana ey Resulullah'ın oğlu. Selam olsun sana ey Emirül Müminin'in oğlu. Selam olsun sana ey alemdeki kadınların efendisi Fatıma'nın oğlu. Selam olsun sana ey masum hüccetler olan imamların oğlu ve bütün yaratılmışların imamı. Selam olsun sana ey Mevla, velayet ve imamet konusunda samimi olan bir kişinin selamı.
Evet değerli dinleyicilerimiz, Umut Işığı isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebilir. Ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.edip.ir adresine gönderebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'daki yenilikler.
Muhterem dinleyiciler, İran'daki Yenilikler isimli dizi sohbetimizin 7. bölümüyle sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde İran'daki son savunma, tıp ve kültür alanındaki başarıları ele alacağız.
İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri'nin savunma sanayi son yıllarda büyük başarılar elde etmeyi başardı. Deniz muhriplerinin yapımı da bu başarılardan biri olarak kabul edilebilir. Bu bağlamda Cemaran, Damavan 1 ve Sehand ve Mok sınıfında şimdiye kadar İran'da yapılan muhriplerdir.
Cemaran muhribi tamamen yerli bilgiyle yapılmış ve 2009 yılında İran İslam Cumhuriyeti ordusu donanmasına teslim edilmiş ilk muhrip olarak biliniyor. İran ve diğer ülkelerin ticari gemilerini savunmak için uluslararası sularda 3000 kilometre devamlılık kabiliyetine sahip olan bu muhrip birçok operasyonlar ve imkana sahiptir.
Damavan 1 destroyeri ise 9 Mart 2015'te donanmanın Kuzey filosuna katılan İran'da yapılan ikinci Mok sınıfı savaş gemisidir. Diğer Mok sınıfı muhripleri gibi uzak sularda stratejik deniz harekatlarına katılma kabiliyeti bu muhribin önemli özelliklerinden biridir. Sahan destroyeri ise İran donanması fabrikaları tarafından tasarlanan ve inşa edilen 3. Mok sınıfı muhribdir. Bu savaş gemisinin yapısı 2012'de tanıtılmıştır. Bu gemi kendi sınıfının 3. örneğidir ve Cemaran ve Demavend'den sonra tasarlanıp yapılmıştır. Bu muhribin operasyonel imkanlarından biri hava ve deniz hedeflerine karşı koyabilmesidir.
İran Silahlı Kuvvetleri'nin deniz alanındaki en son başarısı olan Dena yerli muhribine gelince Mok sınıfı gemilerin 4. çocuğu olduğu söylenebilir. Bu sınıftaki gemilerin tasarımı ve inşası aslında bu ülkenin en yeni üyesi Dena'nın katılmasıyla birlikte yeni bir teknolojik aşınmasına girindiğini ve İslam İran'ın askeri ve endüstriyel bilgi ve teknolojisinin denizlerdeki tecellisinin yaşandığını gösterir. Dena Destroyeri aynı anda 5 deniz hedefi ve 1 hava hedefi ile çarpışma kabiliyetine sahiptir. Son zamanlarda bu muhrib İranlı yönetici ve askeri yetkililerin huzurunda Şahin Av denizaltısı ile birlikte Bender Abbas limanındaki Güney Donanma filosuna katıldı.
Kısırlık birçok çiftin başına gelebilecek sorunlardan biridir. Bu konu, bu kişilerde her zaman psikolojik, maddi ve benzeri sorunlar yaratmıştır. Birkaç faktör kısırlığa neden olabilir. Bu nedenle uzmanlar her zaman bu soruna bir çözüm aramışlardır. Yeni bir başarıda da İran'daki İbn Sina Araştırma Enstitüsü'ndeki araştırmacılar, araştırmalarında yumurtalık rezervindeki azalmanın bağışıklık sistemiyle ilgili faktörlerle güçlü bir şekilde ilişkili olduğunu gösterdiler.
İbn Sina Kısırlık Tedavi Merkezi'nde bir immünolog ve kısırlık çalışmaları ekibi üyesi olan Dr. Meryem Tevekkoli'ye göre bu komplikasyonun kesin nedenleri henüz bilinmiyor. Ancak çalışmalar genetik nedenlerin, immünolojik nedenlerin yanı sıra çevresel ve beslenme nedenlerinin ve stresin de yumurtalık rezervini azaltmada rol oynayabildiğini göstermiştir. Bu uzmana göre yumurtalık rezervini değerlendirme yönteminde genellikle farklı hormonal testler kullanılıyor. Ancak bu testler sadece yumurtalık rezerv miktarını gösteriyor ve yumurtaların kalitesini kontrol edecek testler sayılmıyor.
Meryem Tevekkoli'ye göre bazen bağışıklık sistemi hata yaparak yumurtaya veya yumurtalığa karşı hareket edebilir. Ayrıca vücutta yumurtlamayı etkileyen hormonlar üretilir ve bazen bağışıklık sistemi yanlışlıkla bu hormonların reseptörlerine karşı hareket edebilir. Bu gibi durumlarda bağışıklık sisteminin hormon reseptörlerine yumurtaya veya yumurtalığa karşı yanlış çalışması yumurtalık rezervini azaltabilir. Yumurtaya karşı antikorları doğrudan tespit eden bir test yoktur. Ancak bağışıklık sistemi üzerinde bir dizi test yaparak dolaylı bir teşhis koyulabilir.
İmmünolog uzmanı olan Dr. Meryem Tevekkoli'ye göre MS ve sedef hastalığı gibi otoimmün hastalıkların yumurtalık rezervinin azalmasıyla hiçbir ilgisi yoktur. Aslında otoimmün hastalıklar yumurtalık rezervini azaltmaz. Ancak bağışıklık sistemi yanlışlıkla MS hastalığında sinir hücresi kılıflarına veya sedef hastalığında cilt hücrelerine karşı harekete geçtiğinde vücudun bir kısmına karşı çalıştığında yumurta ve yumurtalığa karşı da çalışarak yumurtalık rezervini azaltması muhtemeldir.
İmmünolojik faktörlerden dolayı yumurtalık rezervinde bir azalma tespit edilirse bağışıklık sistemini düzenlemeye çalışmalıyız ve bunu bağışıklık sistemini düzenleyen ilaçlar olarak yapmalıyız. İlaçların türü, miktarı ve süresi her kişi için farklıdır ve herkes için tek bir reçete veya tedavi yolu yoktur. Tedavi süresi farklıdır. Ancak tedavinin etkinliğini görmek en az 1 ila 1,5 ay sürer. Tabii ki bu tedaviler yumurtalık rezervini artırmaz. Aslında bağışıklık sisteminin zarar görmesini engelleyerek kalan yumurtaların kalitesini artırır ve yumurtaların kalitesi de hamilelik şansında çok önemli rol oynar.
Geçen hafta İranlı animatörün sanatsal başarısına şahit olduk. 31. Zagreb Uluslararası Animasyon Festivali jürisi ilk yapım, en iyi film ödülünü 4. Duvar animasyonunu yapan Mahbube Kelai'ye verdi.
Animafest Festivali'nin jürisi tarafından yapılan açıklamada İran filmi 4. Duvar izleyicisi kahramanının zihnine çeken değerli deneysel tekniğin yanı sıra aile dinamikleri ve sosyal politika reformunu yaptı. Vurgu için Zlatko Gergic bölümünde en iyi film olarak seçilmiştir ifadelerine yer verdi.
Zlatko Gergic ödülü Zagreb ekolünün ana kurucularından ve teorisyenlerinden biri ve Profesör Baltazar'ın yaratıcısı olan Zlatko Gergic'in adına verilmektedir. İran animasyonu bu önemli festivalde ilk kez büyük bir ödül kazandı. Daha önce ise bu festivalde sadece Bay Geek animasyonu İranlı bir animasyon olarak övgüye layık görülmüştü.
Muhterem dinleyiciler, İran'daki Gelenekler isimli dizi sohbetimizin bir başka bölümünü dinlediniz.
Programımızın sonunda bizleri www.parstoday.com sitesinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehcül Belaga öğütleri. Nehcül Belaga'da yer alan Emirül Mü'minin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın hikmetli sözleri ancak Kur'an-ı Kerim ve Nebevi hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Hazreti Ali Aleyhisselam 30. hikmetli sözünde gaflete kapılmaktan sakınma zarureti bağlamında şöyle buyuruyor. Sakının, sakının, vallahi Allah affedercesine günahlarınızı örtmüştür. O halde tövbe edin ve sakının. Allahu Teala'nın özelliklerinden biri Settarul Uyub'dur. Settarul Uyub aslında Allah tarafından ayıplar ve kusurların örtülmesidir. Bunun ise iki faydası vardır. Birincisi, kulun kişiliği ve saygınlığının korunmasıdır. İnsanlara kişilik kazandırmak, onların günaha düşmelerini engelleyen faktörlerden biridir. Zira eğer bir kişi toplumda günah ve çirkinlikle tanınırsa, artık günah işlemekten korkmaz ve çekinmez. Böylece kendini daha fazla günaha bulaştırır. Fakat günahının açıklanmadığı ve örtülü kaldığını görürse utanır ve onu tekrarlamaktan sakınır. İkinci faydası ise özgürlük ve irade ilkesinin settarlık ile korunmasıdır. Başka bir ifadeyle, eğer birisi bir günah işlemekle rezil olsaydı, artık utancından dolayı günah işlemezdi. Ve bu günahtan sakınmak, ahlaki ilkeler ve İslami öğrenimlerden dolayı değil, rezil olma korkusuyla olacaktı. Ve bunun ise hiçbir değeri yoktu. Allah-u Teala sahip olduğu engin rahmetiyle gizli olan günahları ifşa etmez. Böylece hem kulun haysiyeti korunmuş olur, hem kulun gaflet uykusundan uyanarak Allah'a yönelmesi ve tövbe etmesine sebep olur. Bu yüzden Emirül Mü'minin Hazreti Ali Aleyhisselam Nehcül Belaga'nın 30. hikmetli sözünde tüm günahkarlara uyarıda bulunarak Allah'ın onların günahlarına karşı gösterdiği sabırdan gurura kapılmamalarını söyleyerek "Sakının, sakının, vallahi Allah affedercesine günahlarınızı örtmüştür." buyuruyor. Hazreti Ali Aleyhisselam bu hikmetli sözünde ilahi lütuf ve inayetiyle övünmemek konusunda uyarıda bulunuyor. Zira bu nimet ilahi sünnetlerden olan istidraç olabilir. İstidraç İslam'a göre hakkı olmadığı halde ve kabiliyetsiz bir durumda olmasına rağmen bir kimsenin çokça nimete mazhar olması ve bu sebeple küfür ya da Allah'a isyanının devam etmesidir. Bu hal üzere iken asi kul gitgide azaba yaklaştırılmaktadır. Tabii ki nimetlerin varlığı tek başına istidraç göstergesi değildir. Zira insanın bu nimetlere karşı tepkisi onun istidraca düşmesine sebep olup olmadığını gösterecektir. Başka bir ifadeyle eğer insan Allah'a karşı şükretmek yerine küfre dalıp çirkin amellerine devam ederse ve nimetler de olduğu gibi artmaya devam ederse, o kul istidraca düşmüştür. Zira Allah-u Teala onu affetmek ve bağışlamaya layık görmüyor ve kendi haline bırakmıştır. Ta ki günah yükü ağırlaşsın ve o zaman onu şiddetle cezalandırır. Emirül Mü'minin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın bu hikmetli sözü bize bir ders olabilir. Böylece başkalarının hata ve kusurlarını örtelim ve onların günahlarını öğrendiğimizde hemen onu açığa vurmayalım. Haysiyetini yok etmeyelim. Ona kendini düzeltmek, hatasından dönerek tövbe etmesine izin verelim. Böylece kendimizi Allah'ın özelliklerinden olan Settarul Uyub sıfatına yaklaştıralım. Evet değerli dinleyicilerimiz, Nehcül Belaga'da Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözlerinden bir diğerini ele aldığımız sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber olunca deyin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız önemli hava lezzetleriyle son buluyor. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Siyasi İşlerden Sorumlu Yardımcısı İngiliz basınından Guardian'a verdiği röportajda batılı taraflarla her türlü savunma ve güvenlik kabiliyeti üzerine her türlü müzakereyi reddetti. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkan Yardımcısı İran'ın Atomik Radyasyonu Araştırma Komitesindeki rolünün inkar edilemeyeceğini vurguladı. 6 aylık dönemde İran petrokimya ürünleri ihracatı %94 arttı. Amiral Seyyari Zülfikar 1400'de 150 senaryo gerçekleşti. Tahran Üniversitesi'nden 9 akademisyen dünyanın en iyileri arasında yer aldı. Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Arap ülkelerinin Suriye'nin zaferini itiraf ettiklerini söyledi. Siyonist Rejim Haber Çevreleri Mossad Casusluk Kurumu'nun 3 üst düzey yetkilisinin istifa ettiğini duyurdu. Suriye ordusu Amerikan askeri konvoyunun Kamışlı'ya girişini engelledi. Irak güvenlik ve stratejik uzmanları Başbakan Mustafa Kazemi konutuna saldıran İHA'ların Fransız yapımı olduğunu belirttiler.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızın sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında, kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20, dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında, kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faksla yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.